Ayrım 2. Öteki Renkler, Orhan Pamuk, sayfa 20. Bir hikaye, pencereden bakmak. Seyredilecek bir şey ve dinlenecek bir hikaye yoksa, hayat çoğu zaman bir sıkıntıdır. Çocukluğumda bu sıkıntıya karşı ya radyo dinlenirdi ya da pencereden dışarıya, sokağa gelip geçenlere, karşı apartman dairelerinin içine bakılırdı. O zamanlar 1958'de Türkiye'de daha televizyon yoktu. Ama yok denmez, tıpkı İstanbul sinemalarında gösterilmesi 3-5 yıl alan Hollywood efsane filmlerinden söz ederken yapıldığı gibi daha gelmedi denirdi iyimserlikle. Pencereden bakmak öylesine temel bir alışkanlıktı ki televizyon Türkiye'ye geldiğinde ona pencereden dışarı bakar gibi bakılmaya başlandı. Babam, amcam, babaannem pencereden bakarken yaptıkları gibi televizyon seyrederken de birbirlerinin yüzüne hiç bakmadan konuşup kavga ederler. Tıpkı pencereden dışarı bakarken yaptıkları gibi gördüklerini birbirlerine anlatırlardı. Bu gidişle bu kar iyice tutacak derdi mesela halam. Sabahtan beri atıştıran kara pencereden bakarken. Yine o kağıt helvacı geldi Nişantaşı'nın köşesine derdim ben de. Öteki pencereden tramvay caddesine bakarken. Pazarları amcamlar, halamlar ve biz aşağı katlardaki dairelerden yukarıya babaannemin katına çıkar, öğle yemeklerini hep birlikte yerdik. Pencereden bakıp yemeğin sofraya konmasını beklerken orada annemler, yengemler, amcamların kalabalığı içinde olmaktan öylesine mutlu olurdum ki gözümün önünde, arkamı döndüğümde büyük salon, hazırlanmakta olan uzun yemek sofasının üzerindeki kristal avizenin soluk lambaları canlanırdı. Babaannemin salonu bütün öteki katlar gibi yarı karanlık olurdu ama bana bizim katlardan daha da karanlıkmış gibi gelirdi. Hiç açılmayan balkon kapılarının kenarlarından korkutucu gölgelerle sarkan tüller ve perdeler yüzünden belki. Belki de sedef kakmalı paravanlar, eski sandıklar, lenduha masalar, sehpalar üzerine çerçeveli fotoğraflarla dolu kuyruklu bir koca piyano ve diğer eşyalarla tıkış tıkış doldurulmuş havasız odalar sürekli toz koktuğu için de öyle gelirdi bana. Öğle yemeğinden sonra yemek odasına açılan bu karanlık odaların birinde amcam sigara içiyordu. Maça bir biletim var ama gitmiyorum dedi. Babanız sizi maça götürsün. Baba bizi maça götür dedi içeriden yetişen ağabeyim. Çocuklar hava alırlar dedi annem de salondan. Sen çıkar çocukları dedi babam anneme. Ben anneme gidiyorum dedi annem. Anneanneme gitmek istemiyoruz dedi ağabeyim. Arabayı da veririm dedi amcam. Baba ne olur dedi ağabeyim. Uzun, tuhaf bir sessizlik oldu. Sanki salonda oturan herkes babam hakkında bir şeyler düşünüyordu. Ve babam da düşünülen şeyleri hissediyordu. Arabayı veriyor musun dedi sonra babam amcama. Daha sonra aşağıda bizim katta annem bizlere damalı ve kalın yün çoraplarımızı ve üzerimize ikişer kazak giydirirken babam uzun koridorda aşağı yukarı yürüyerek sigara içiyordu. Amcamın kibar bir krem yeşili 52 model Dodge'u Teşvikiye Camii'nin önüne park edilmişti. Babam ikimizin de öne oturmasına izin verdi ve motor da anahtarı ilk çevirişte çalıştı. Stadyumda kuyruk yoktu hiç. Bu ikisine bir bilet dedi babam turnideki adama. Biri 8 biri 10 yaşında adamın gözünün içine bakmaktan korkarak içeri girdik. Tribünlerde çok boş yer vardı hemen oturduk. Takımlar çamur içinde sahaya çıkmışlardı ve bembeyaz şortlu futbolcuların ısınmak için sağa sola koştuklarını görmek hoşuma gitti. Bak bu küçük Mehmet diye birini işaret etti ağabeyim. Genç takımdan geldi. Biliyoruz. Maç başladı ve uzun bir süre hiç konuşmadık. Bir süre sonra oyunu değil başka şeyleri düşünüyordum. Niye futbolcuların bir örnek kıyafetleri var ama adları değişik. Sahada futbolcuların değil atların koştuklarını hayal ettim. Şortları yavaş yavaş çamurlanıyordu. Daha sonra açık tribünlerin arkasından boğazdan geçen bir geminin ağır ağır ilerleyen meraklı bacasını seyrettim. Devre arasına kadar gol olmadı ve birer külah leblebiyle birer peynirli pide aldık. Baba ben pidemin hepsini bitiremeyeceğim deyip elimdekileri gösterdim. Bırak şuraya dedi kimse görmez. Ara olunca biz de herkes gibi ayağa kalkıp kıpırdanarak ısınmaya çalıştık. Biz de babam gibi ellerimizi yün pantolonlarımızın cebine sokmuş, sırtımızı sahaya dönmüş, öteki seyircilere bakıyorduk ki kalabalıktan biri babama seslendi. Babam uğultudan onu işitmediğini göstermek için elini kulağına götürdü. Gelemem dedi sonra bizi göstererek. Çocuklar var. Kalabalığın içindeki adam mor atkılıydı. Sıralar arasından geçerek arkalıklara basarak bazılarını itip kakarak yanımıza geldi. Bu çocuklar senin mi? Dedi babama sarılıp öpüştükten sonra. Kocaman şeyler bunlar. İnanamıyorum. Babam bir şey demedi. Ne zaman oldu bu çocuklar dedi adam. bize hayretle bakarak. Okuldan hemen sonra evlendin mi diye sordu babama. Evet dedi babam onun yüzüne bakmadan. Daha da konuştular. Muratkılı adam avuçlarımızda kabukları soyulmuş birer tane Amerikan fıstığı koydu. O gidince babam yerine oturdu ve uzun bir süre hiç konuşmadı. Takımlar tenis şortlarıyla sahaya yeniden çıkmışlardı ki haydi eve dönelim dedi babam. Sizler üşüyorsunuz. Ben üşümüyorum dedi abim. Hayır üşüyorsunuz dedi babam. Ali üşüyor kalkın bakalım. Oturanların dizlerine çarpa çarpa ayaklarına basa basa çıkarken bıraktığım pideye de bastık. Merdivenlerdeyken aralıktan hakemin başlama düdüğünün çaldığını duyduk. Sen üşüyor musun dedi abim. Niye söylemedin üşümediğini? Ben sustum aptal dedi abim. İkinci yarıyı evde radyodan dinlersiniz dedi babam. Radyo bu maçı vermiyor dedi abim. Susun dedim babam. Dönüşte sizi Taksim'den de geçireceğim. Sustuk. Alanı geçtikten sonra babam tahmin ettiğimiz gibi arabayı at yarışı oynanan gişeye gelmeden evvel park etti. Kapıyı kimseye açmayın dedi. Şimdi geliyorum. Dışarı çıktı. O kapıları dışarıdan kilitlemeden önce biz düğmeleri içeriden bastık. Ama babam at yarışları gişesine gitmedi. Parke yoldan koşa koşa caddenin öbür yanına geçti. Orada bir vitrininde gemi resimleri, büyük plastik uçaklar, güneşli manzaralar sergilenen ve pazarları açık olan bir dükkana girdi. Babam nereye gitti? Eve dönünce at mı üst mü oynarız dedi abim. Babam geri döndüğünde abim vitesli oynuyordu. Nişantaşı'na döndük. Arabayı yine caminin önüne bıraktık. Alaaddin dükkanının önünden geçerken size bir şey alayım dedi babam. Ama yine meşhurlar serisinden istemeyin. Baba ne olur diye tepinmeye başladık. Alaaddin'in dükkanından babam bize meşhurlar serisinden 10'ar tane ciklet aldı. Eve girdik. Asansörde heyecandan çişim geldi. İçerisi sıcaktı ve annem dönmemişti. Kağıtlarını hızla yırtıp yere attık. Cikletleri açmaya başladık. Sonuç. Bana 2 tane Fevzi Çakmakpaşa, bir Şarlo, güreşçi Hamit Kaplan, Gandhi, Mozart de Galile, 2 tane Atatürk ve ağabeyimde olmayan 21 numaralı Grete Gorbalardan bir tane daha çıktı. Böylece elimde meşhurlar serisinden tam 173 tane resim oldu. Ama bütün seriyi tamamlamak için hala 27 eksiğim vardı. Ağabeyime 4 tane Meneşal Fevzi Çakmakpaşa, 5 tane Atatürk ve bir Edison çıktı. Ağızlarımızda birer ciklet attık ve resimlerin arkasındaki yazıları okumaya başladık. Meneşal Fevzi Çakmak, Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 1876-1950. Mambo Şeker Ciklet Sanayi. Meşhurlar serisinin 100'ünde tamamlayana talihliye bir meşin futbol topu hediye edilecektir. Ağabeyimin elinde şimdiye kadar biriktirdiği 165 resim bir tomar halinde duruyordu. Alt mı üst mü oynayalım dedi. Hayır. Bendeki 12 Fevzi Çakmak'la sendeki Grete Garbalardan birini verir misin dedi. O zaman senin toplam 184 resmin olacak. Hayır. Grete Garbalardan sende 2 tane var ama. Bir şey demedim. Yarın okulda aşı yapılınca canın yanacak dedi. O zaman yanıma gelme tamam mı? Gelmem. Akşam yemeğini sessizce yedik. Spor dünyasını dinleyip maçın 2-2 bittiğini öğrendikten sonra annem bizleri yatırmak için odamıza geldi. Abim çantasını topluyordu. Koşa koşa salona gittim. Babam pencereden dışarıya sokağa bakıyordu. Baba yarın okula gitmek istemiyorum dedim. Olur mu ama? Aşı var yarın dedim. Ateşim çıkıyor sonra nefesim tıkanıyor. Annem biliyor. Bir şey demiyor bana bakıyordu. Koşarak çekmeceden kağıtla kalem getirdim. Annem biliyor mu dedi kağıdı her zaman okuduğu ama hiçbir zaman bitmeyen krikart üzerine koyarken. Okuluna gidersin ama aşı olmazsın dedi. Öyle yazıyorum. İmzaladı. Mürekkebi üfledim. Katlayıp hemen cebime koydum. Odaya koşup çantama yerleştirdim ve yatağıma çıkıp zıplamaya başladım. Yine azma dedi annem. Uyu artık. 2. Okulda öğle yemeğinden hemen sonraydı. Bütün sınıf ikişerli sıra olmuş. Aşı olmak için yeniden psikokul yemekhaneye iniyorduk. Bazıları ağlıyor, bazıları da korkuyla bekliyordu. Aşağıdan gelen tentridiol kokusunu alınca kalbim hızlandı. Sıradan ayrıldım. Merdivenlerin başına öğretmenin yanına gittim. Bütün sınıf gürültüyle yanımızdan geçti. Evet dedi öğretmen. Ne var? Cebimden çıkarıp babamın yazdığı kağıdı öğretmene verdim. Suratını asarak okudu. Baban doktor değil ki senin dedi. Biraz düşündü. Yukarı çık, 2 ağda bekle dedi. Yukarıda 2 ağda benim gibi mazeretli 6-7 çocuk daha vardı. Biri korkuyla pencereden dışarı bakıyordu. Koridordan hiç bitmeyen bir ağlama ve telaş uğultusu geliyor. Gözlüklü bir şişman çekirdek yiyerek künova okuyordu. Kapı açıldı. Müdür yardımcısı kuru kafa Seyfi Bey girdi. Belki bazınız hakikaten hastasınızdır. Onlar alınmasın dedi. Ama şu yalancı mazeretlilere söylüyorum. İleride hepiniz büyüyecek, bu vatana hizmet edecek, belki onun için öleceksiniz. Bugün aşıdan kaçanlar, o zaman mazeretiniz de yoksa vatan haini olursunuz. Yazıklar olsun. Uzun bir sessizlik oldu. Atatürk'ün resmine baktım ve gözlerim sulandı. Daha sonra hiç kimselere görünmeden sınıflarımıza döndük. Aşı olanlar bazıları kolları sıvalı, bazıları gözleri yaşlı, itişip kakışıp surat asarak geliyorlardı. Evleri yakın olanlar gidebilir dedi öğretmen. Gelip alacak kimsesi olanlar son zile kadar bekleyecek. Birbirinizin koluna vurmayın öyle, yarın okul yok. Herkes bağırdı. Aşağıda kapıdan çıkarken bazıları kollarını sıvıyor, aşının tendir dört izini kapıcı Hilmi Efendi'ye gösteriyordu. Elimde çantam sokağa çıkınca koşmaya başladım. Kasap, Karabet'in önünde bir at arabası yolu tıkamıştı. Aralarından koşarak karşıya bizim kaldırıma geçtim. Manifaturacı Hayri'nin, çiçekçi Salih'in önden koşarak geçtim. Bizim kapıyı kapıcı Hazım Efendi açtı. Bu saatte burada senin tek başına ne işin var dedi. Aşı olduk dedim, sınıf dağıldı. Ağabeyin nerede, kendi başına mı döndün? Tramvay yolunu kendim geçtim dedim, yarın tatiliz. Annen yok dedi, babaannen nereye çık? Hastayım dedim, bize gitmek istiyorum, kapıyı aç. Duvardan anahtarı aldı, asansöre bindik. Yukarı çıkana kadar içerisi sigaranın gözümü yakan dumanıyla doldu. Bizim kapıyı açtı, elektriklerle prizlerle oynama dedi, kapıyı çekti gitti. Evde kimse yoktu ama yine de bağırdım. Evde kimse var mı, var mı? Evde kimse yok mu, yok mu? Çantama attım, abimin çekmecesini açtım ve bana göstermediği sinema biletleri koleksiyonuna bakmaya başladım. Daha sonra gazetelerden futbol maçlarının resimlerini kesip yapıştırdığı deftere iyice dalmıştım ki evin kapısı dışarıdan anahtarla açılınca telaşa kapıldım. Ayak seslerinden anladım annem olmadığını. Babamdı. Ağabeyimin biletlerini ve defterlerinin karıştırıldığını fark edilmeyecek şekilde eski yerlerine dikkatle koydum. Babam yatak odasına girmiş, dolabı açmış, içine bakıyordu. ''Sen burada mısın?'' dedi. ''Hayır, Paris'teyim.'' dedim. ''Okulda dedikleri gibi.'' ''Okula gitmedin mi bugün?'' ''Bugün aşı günüydü.'' ''Abin yok mu?'' dedi. ''Peki git odana sessiz sedasız otur bakalım.'' Gittim. Alnımı cama dayayıp pencereden dışarı baktım. Seslerden babamın koridordaki dolaptaki bavullardan birini aldığını anladım. Odasına döndü. Dolaptan ceketlerini ve pantolonlarını çıkarmaya başladı. Askıları sesinden tanıyordum. Donlarını, gömleklerini ve çoraplarını koyduğu çekmeceleri açıp kapamaya başladı. Hepsini bavuluna koyduğunu işittim. Banyoya girip çıktı. Bavulun dillerini bastırdı, düğmesini kilitledi, odaya yanıma geldi. ''Ne yapıyorsun sen burada?'' ''Pencereden bakıyorum.'' ''Gel bakalım.'' dedi. Beni kucağına aldı ve uzun bir süre birlikte pencereden baktık. Karşı apartman binasıyla aramızdaki yüksek servi ağaçlarının uçları rüzgarda ağır ağır kıpırdanmaya başladı. Babamın kokusundan hoşlanıyordum. ''Ben uzaklara gidiyorum.'' dedi. Beni öptü. ''Annene bir şey söylemezsin. Ben sonra söyleyeceğim.'' ''Uçakla mı?'' ''Evet.'' dedi. Paris'e. Kimseye bir şey söylemezsin. Cebinden bir kocaman 2,5 lira çıkardı, verdi. Bunu da kimseye söyleme dedi. Beni yine öptü. Beni burada gördüğünü de. Parayı hemen cebime koydum. Babam beni kucağından indirip bavulunu alınca baba gitme dedim. Beni bir daha öpüp gitti. Arkasından pencereden baktım. Alaaddin'in dükkanına doğru yürüdü. Sonra geçen bir taksiyi durdurdu. Binmeden önce apartmana bir baktı. Bana el salladı. Ben de salladım. Gitti. Boş caddeye uzun uzun baktım. Bir tramvay geçti. Bir de Sakın'ın at arabası. Zile basıp Hazım Efendi'yi çağırdım. Zile sen mi bastın dedi gelince. Oynama zille. Bu 2,5 lirayı al dedim. Alaaddin dükkanına git, bana meşhurlar serisinden 10 tane al. 50 kuruşu da geri getir. Parayı baban mı verdi dedi. Annen kızmasın. Ben bir şey demedim. Gitti. Pencereden bakıp Alaaddin dükkanına girişini seyrettim. Biraz sonra çıktı, dönüş yolunda karşı kaldırımda Marmara Apartmanı'nın kapıcısıyla karşılaşıp konuştular. Gelince paranın üstünü verdi, cikletleri hemen açtım. 3 tane daha Mereşal Fevzi Çakmak, 1 tane Atatürk, birer Lidenburg, Leonardo da Vinci, Kanuni Sultan Süleyman, Churchill, General Franco ve abimde olmayan 21 numaralı Greta Garbo'lardan 1 tane daha. Böylece elimde 183 tane resim oldu. Ama 100'ü tamamlamak için 26 tane eksiğim vardı. İlk defa çıkan 91 Lidenberg'in Atlantik'e aşan uçağın önündeki resmine bakıyordum ki anahtarla kapı açıldı. Annem, cikletlerin yere attığım kağıtlarını toplayıp hemen çöpe attım. Aşı olduk, erken geldim dedi. Tifo, tifüs, tetanos. Ağabeyin nerede? Daha onların sınıfı aşı olmadı dedim. Bizi eve yolladılar, caddeyi kendi başıma geçtim. Ağrım var mı? Bir şey demedim. Biraz sonra ağabeyim geldi. Ağrısı varmış, yatağa sağ kolun üzerine yatıp surat asmaya başladı ve uyuyakaldı. Uyandığında hava iyice kararmıştı. Anne, çok ağrıyor dedi. Akşama ateşiniz çıkar dedi annem içeride ütü yaparken. Ali, seninki de ağrıyor mu? Yatın, kıpırdanmayın. Kıpırdanmadan yattık. Biraz uyuyup uyandıktan sonra ağabeyim spor sayfasını okumaya başladı. Ve benim yüzümden dünkü maçtan çıktığımız için 4 golü kaçırdığımızı söyledi. Maçtan çıkmasaydık belki de o goller atılmazdı dedim. Ne? Biraz daha uyuduktan sonra ağabeyim bir Greta Garbo resmini, 6 Fevzi Çakmak, 4 Atatürk ve 3 tane de bende olan diğer resimlerden teklif etti. Reddettim. Altın üstü oynayalım mı dedi. Oynayalım. Meşhurlar serisinden bir deste resmi iki avucun içinde tutuyorsun. Altın üst mü diye soruyorsun. Alt derse en alttaki resmi çıkarıp bakıyorsun. Mesela 78 Rita Hayworth. Üstte ise 18 şair Dante var. O zaman alt kazanıyor ve ona en sevmediğin ve sende en çok olan resimden bir tane veriyorsun. Akşama kadar Mareşal Fevzi Çakmak'ın resimleri aramızda gitti geldi. Yemek vakti gelince, biriniz yukarı çıkın da bakın dedi annem. Belki babanız gelmiştir. İkimiz de yukarı çıktık. Amcamla babaannem sigara içiyorlardı. Babam yoktu. Radyoda haberleri dinledik. Gazetenin spor sayfasını okuduk. Babaannemler yemeğe otururken aşağıya indik. Nerede kaldınız dedi annem. Orada bir şey yemediniz değil mi? Ben sizin mercimek çorbanızı koyayım da babanız gelene kadar ağır ağır içersiniz. Ekmek kızartması yok mu dedi ağabeyim. Çorbalarımızı sessizce içerken annem bizi seyretti. Başını tutuşundan, gözlerini bizden kaçırmasından, kulağının asansörde olduğunu anlıyordum. Biz çorbalarımızı bitirirken, daha ister misiniz dedi ve tencerenin dibine bir göz attı. Bari ben de soğumadan içeyim dedi. Ama kalkıp Nişantaşı meydanına bakan pencereye gitti, bir süre sessizce aşağıya baktı. Dönüp geldi, çorbasını içmeye başladı. Ağabeyimle dünkü maçı konuşuyorduk ki, susun dedi annem. Asansör değil mi bu? Susup hep birlikte dikkatle dinledik. Asansör değildi. Sessizlikte masayı, bardakları, sürahi ve içlerindeki suyu titreterek bir travmayı geçti. Portakallarımızı yerken bu sefer hep birlikte asansörü duyduk. Yaklaştı, yaklaştı ama durmadan üst kata babaannemlere çıktı. Yukarı çıktı dedi annem. Yemekten sonra tabaklarınızı mutfağa götürün dedi annem. Babanızınki kalsın. Sofrayı topladık. Babamın temiz tabağı boş sofrada uzun bir süre bekledi. Annem karakol tarafındaki pencereye gitti, uzun uzun baktı. Sonra aniden aklına bir şey gelmiş gibi kararlı babamın boş tabağını, çatalını, bıçağını toplayıp içeri mutfağa götürdü. Bulaşıkları yıkamadı. Ben yukarı babaannenize çıkıyorum dedi. Dövüşmeyin. Ağabeyimle alt üst oynamaya başladık. Üst dedim ilk sefer. Destenin üstünde koca resmi açıp gösterdi. Bütün cihanın tanıdığı pehlivan Koca Yusuf. Numara 34 dedi. Alta baktı, Atatürk, no 50 dedi. Kaybettin, ver bir tane. Uzun bir süre oynadık ve kazanmaya devam etti. Bendeki 21 Mareşal Fevzi Çakmak'ın 19 tanesini, Atatürklerden de 2 tanesini hızla yuttu. Oynamıyorum artık dedim sinirlenerek. Ben yukarı gidiyorum annemin yanına. Annem kızar. Evde tek başına kalmaktan korkuyor musun, korkak? Babaannemlerin kapısı her zamanki gibi açıktı. Yemek bitmiş, Ahçı Bekir bulaşıkları yıkıyor, amcamla babaannem karşılıklı oturuyorlardı. Annem Nişantaşı meydanına bakan penceredeydi. Gel dedi başını camdan uzaklaştırmadan. Annemin gövdesiyle pencere arasındaki boşluğa, sanki benim için yapılmış o yere hemen girdim. Vücudum ona yaslanınca ben de onun gibi dikkatle Nişantaşı meydanına bakmaya başladım. Annem elini başıma koydu ve uzun uzun saçlarımı okşadı. Baban eve gelmiş, öyle üstü sen görmüşsün diye fısıldadı. Evet, bavulunu almış gitmiş, Hazım Efendi görmüş. Evet, nereye gittiğini sana söyledi mi canım? Hayır dedim, bana 2,5 lira verdi. Aşağıda cadde karanlık dükkanlar, arabaların lambaları, trafik polisinin yolun ortasındaki boş yeri, ıslak parke taşları, ağaçlara asılı reklam levhalarının harfleri, her şey yapayalnız ve üzücüydü. Yağmur yağmaya başladığında annem hala ağır ağır saçımı okşuyordu. Amcamla babaannem arasında her zaman çalan radyonun sessiz olduğunu o zaman fark ettim ve korktum. Kızım orada durmayın dedi daha sonra babaannem. Buraya gelin oturun lütfen. Ağabeyim de yukarı çıkmıştı. Siz mutfağa gidin dedi amcam. Bekir diye seslendi. Bunlara top yap, koridorda oynasınlar. Mutfakta Bekir bulaşıkları bitirmişti. Oturun şuraya dedi. Babaannemin odasının camla kapatılıp limonluğa çevrilen balkondan gidip getirdiği gazeteleri yuvarlaya yuvarlaya top gibi sıkıştırmaya başladı. Yumruğu kadar olunca iyi mi bu kadar dedi. Biraz daha sar dedi ağabeyim. Bekir birkaç gazete sayfasını daha yuvarlayarak sararken annemin, babaannemle amcamın karşısına oturduğunu kapı aralığından gördüm. Bekir çekmeceden çıkardığı sicimle kağıt topunu her yanına sıkıştıra sıkıştıra yüz yuvarlak yapıp bağladı. Sivri kenarları yumuşasın diye kağıt topunu bezle hafifçe ıslatıp son bir kere daha sıkıştırdı. Ağabeyim dayanamayıp topu elledi. Uf be, taş gibi olmuş. Bas parmağını şuraya, dedi Bekir. Ağabeyim sicimin düğümlendiği yere parmağını dikkatle bastırınca Bekir son bir düğüm daha atıp topu bitirdi. Havaya attığı topu tekmelemeye başladık. Koridorda oynayın, dedi Bekir. Burada her şeyi kırarsınız. Uzun bir süre ölümünü oynadık. Kendimi Fenerbahçeli Lefter sanıyordum ve onun gibi kıvırıyordum. Duvar pası yaparak birkaç kere ağabeyimin aşılı koluna çarptım. O da bana çarptı. Ama bir şey olmadı. Ter içindeydik. Top parçalanıyordu ama ben 5-3 kazanıyordum ki ağabeyimin aşılı yerine çok fena çarptım. Kendini yere attı ve ağlamaya başladı. Kolum geçince seni öldüreceğim, dedi yattığı yerden. Kaybettiği için öfkeliydi. Koridordan salona geçtim. Babaannem, annem, amcam yazıhaneli odaya geçmişlerdi. Babaannem telefonu çevirdi. Alo kızım, dedi sonra anneme. Kızım dediği sesle Yeşilköy Hava Meydanı mı? Kızım, bugün Avrupa'ya giden uçaklardan birisini sormak istiyoruz. Babamın adını söyledi ve bir süre telefonun kordonunun parmağına dolayarak bekledi. Bana sigaramı getir, dedi sonra amcama. Amcam çıkınca babaannem ahizeyi kulağından biraz uzaklaştırdı. Kızım lütfen söyleyin, dedi anneme. Siz bilirsiniz, bir başka kadın var mı? Annemin ne dediğini duyamadım. Babaannem annemin yüzüne sanki hiçbir şey dememiş gibi bakıyordu. Sonra telefondan bir şeyler söylediler ve öfkelendi. Cevap vermiyorlar, dedi. Elinde sigara ve küllükle gelen amcama. Annem amcamın bakışından beni fark etti. Kolumdan tutup çeke çeke koridora götürdü beni. Elini ensemden sırtıma sokup ne kadar terlediğimi gördü ama kızmadı. Anne, kolum ağrıyor, dedi ağabeyim. Şimdi aşağı ineriz, yatırırım size. Aşağıda bizim katta üçümüz de uzun bir süre sustuk. Yatmadan önce üzerimde pijamaları mutfaktan su aldım. Salona girdim. Annem pencerenin önünde sigara içiyordu. Önce beni duymadı. Çıplak ayak üşürsün, dedi beni işitince. Ağabeyin yattı mı? Uyudu. Anne, sana bir şey söyleyeceğim. Gövdemi annemle pencere arasına yerleştirmek için bekledim. Annem istediğim o güzel yeri açınca oraya yerleştim. Babam Paris'e gitti, dedim. Hangi bavulu aldı biliyor musun? Hiçbir şey demedi. Gecenin sessizliğinde yağmurlu sokağa uzun uzun baktı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.